Ayrım 2.
Sonunda otlaklığa geldiler. Kır bekçisi ortalıkta yoktu. Minço kendisini eşeğin üstünden indirecek olan kır bekçisini boşuna bekledi. Bir ağacın sık yapraklarının gölgesinde uykuya dalmış olmalıydı. İn aşağı diye bağırdı eşek Minço'ya. İnemem, akşam oluncaya kadar burada kalacağım diye yanıtladı Minço. O zaman eşek sıçrayıp çifte atmaya başladı ve Minço'yu yere bir köstebek tebeciğinin üstüne düşürüverdi. Minço'nun her yanı morardı ve zedelendi. O kadar canı acıkmıştı ki eğer çevrede onu duyacak biri olsaydı ağlayacaktı. Ama ortalıkta kimse olmadığı için gözyaşlarını kendine saklayarak çayın kenarındaki ceviz ağacına doğru isteksizce yürüdü. Torbasını bir dala astıktan sonra alfabe kitabını aldı. Ağacın gövdesine yaslanarak hecelemeye başladı. Ancak ikinci heceyi okumuştu ki bir gözü kapandı. Üçüncü hecede de öteki gözü. Ve dördüncü hecede küçük tembel Minço horlamaya başladı. Marco sebze bahçesini dolaştı. Sararmış iki salatalığı ısırdı. Sonra Minço'nun annesinin sözlerini anımsayarak ceviz ağacının altına geldi. Başını yukarı doğru kaldırdı. Torbanın kokusunu aldı ve onu dişleriyle oradan indirerek yere düşürdü. Burnunun ucu ile karıştırdı ve önce lahana yaprağı ile peyniri yedi. Dudaklarını yaladı ve ekmek dilimini yuvarladı. Çok acı olmalarına karşın iki soğanın başını da dişledi. Sıra torbaya gelmişti. Torbanın yarısını yediği halde tadını beğenmediği için kalan yarısını yemedi. Sonra kaynağa indi ve susuzluğunu giderdikten sonra geri döndü. Bundan sonra ne yapmalıyım? Minço'nun anasının bütün söylediklerini yerine getirdim. Yemediğim yalnız alfabe kaldı. Onu da bitireyim bari dedi kendi kendine. Alfabeyi dişleriyle tutarak Minço'nun ellerinden usulca çekti ve gizlenmek için bostanın öbür ucuna kadar gitti. Önce ona şöyle bir göz atayım dedi ve ayağıyla sayfaları çevirmeye başladı. Ne güzel resimler ama onların üstündekiler ne ki dedi. Yazılar dedi birisi. Eşek sıçradı ve başını kaldırınca karşısında Gramatik Baba'yı gördü. Omzundaki değneğinin ucuna bir çıkın bağlamıştı. Nereye gidiyorsun Gramatik Baba diye sordu. Ormanda kızılcık toplamaya gidiyorum. Sen ne yapıyorsun burada? Resimlere bakıyorum dedi eşek. Dinle Marco. Eğer beni sırtında ormana sonra da köye kadar bırakırsan sana bu alfabenin yazılarını okumayı öğretirim. Bir gecede bütün alfabenin nasıl okunacağını öğretirim sana dedi Gramatik Baba. Öneriyi sevinçle kabul eden Marco, Gramatik Baba'ya sırtıma bin dedi. Gramatik Baba sırtına bindikten sonra ormanın yolunu tuttu. Olgun tanelerinin yere döküldüğü bir kızılcık ağacının yanında durdu. Gramatik Baba, Marco'nun sırtından indi ve onları topladı. Torbasını doldurduktan sonra gene Marco'nun sırtına bindi. Akşam karanlığında köye vardılar. Evin önünde inen Gramatik Baba, kızılcık dolu torbayı Gramatik Ana'ya uzatarak, ''Bana yanan bir mum getirir misin?'' dedi. Mumu aldıktan sonra Marco'yu ahıra götürdü. Mumu bir koçun boynuzuna yapıştırdı. Sonra bir kucak saman alarak yere koydu ve üstüne oturdu. Sonra Minço'nun alfabesini açtı ve Marco'ya harfleri öğretmeye başladı. Horozların ilk ötüşünde Marco bütün harfleri öğrenmiş, horozların ikinci ötüşünde ise bütün dersleri ezberlemişti. Sabah olunca Gramatik Baba onu okula götürüp doğrudan ikinci sınıfa yazdırdı. Aradan 15 yıl geçti. Bir gün küçük kasabanın kaymakamlığına iki kişi geldi. Gramatik Baba ile ayağında çarıklar olan, ceket kollarının dirsekleri yamalı ve şapkası delik 22-23 yaşlarında bir genç. İki adam kaymakamlık binasının önünde durdular. Gramatik Baba zile bastı ve kapı açıldığında yanındaki gence ''Beni burada bekle, önce kaymakamla yalnız görüşmek istiyorum.'' dedi. Genç onaylayarak başını salladı, beklemeye başladı. İçeride çok güzel ve bakımlı bir bahçe vardı. Binaya kadar uzanan yolun üstünü boydan boya bir asma kaplıyordu. Bahçe renk renk çeşit çeşit çiçekle doluydu. Kumla kaplı olan yolun sonunda Gramatik Baba'nın çıkmakta olduğu mermer bir merdiven vardı. Genç bir kız güler yüzle Gramatik Baba'ya kapıyı açtı ve onu kaymakamın odasına götürdü. ''Hoş geldin Gramatik Baba. Hangi iyi rüzgar attı seni buraya? Ne içmek istersin, kahve mi? Yoksa incir reçelini mi yeğlersin? Birlikte geldiğin arkadaş köyden biri mi?'' diye üst üste pek çok soru sordu kaymakam. ''Bana bir şey deme kaymakam bey. Minço'nun babası beni bir dakika bile rahat bırakmadı. Her zaman başımın etini yiyor. Gramatik Baba Minço'yu kaymakam beye götür diye. Kaymakam ona açlıktan ölmemesini sağlayacak bir iş verebilir.'' diyor. Zavallıcıkların hiç şansları yok. Biliyorsun Minço okula gitmek istemedi ve şimdi kör bir insan gibi hiçbir şey bilmiyor. Ama ona ne iş verebilirim diye sordu kaymakam. Ne iş olsa yapar. Evde çalışır, sigara almaya gider, kahveleri söyler, ayakkabılarınızı temizleyip boyar, paltonuzu tutar ve öğlen uykunuzda sinekleri kovalar. Peki dedi kaymakam. Her kelimenin üstüne ayrı ayrı basarak konuşuyordu. Onu alacağım. Yalnızca senin hatırın için Gramatik Baba. Çağır bakayım bir göreyim onu. Gramatik Baba çıktı ve Minço'yu çağırdı. Üstü başı perişan bir durumda olan genç mermer merdivenlerden sıkılarak çıktı. Büroya girdiği zaman ay diye hafif bir çığlık atarak taş gibi donup kaldı. Koltukta bacak bacak üstüne atarak oturan Bay Kaymakam Minço'nun eski eşeği Marco değil miymiş? Yaramaz çocuk. Tamam. Neçko'nun annesi diyordu ki Ördekleri rahatsız etme yavrum. Sen kötü bir çocuk musun? Şu kadarcık bir acıma duygusu bile yok mu sende? Neçko annesinin sözlerine aldırmayarak elinde ufaladığı ekmekle bu aptal evcil kuşları yakalamayı sürdürdü. Minik minik minik diye sesleniyordu. Ördek yavruları boyunlarını uzatır uzatmaz onları hemen yakalıyordu. En önde geleni boynundan kavradı. Onu havaya kaldırdı ve sallamaya başladı. Ama aynı anda yaşlı ana ördek yavrusunu kurtarmak için atıldı. Neçko'nun ayağını ısırarak haydut diye bağırdı. Neçko'nun elinden kurtulan küçük ördek kendini hemen suya attı. Köprünün yanına gelen yaramaz çocuk yerden bir taş alarak suda salına salına yüzen ördeklere fırlattı. Perde ayaklılar kanatlarını beceriksizce çırparak kaçıştılar. Neçko sen misin diye arkadan bir ses duyuldu. Benim Valko baba, ne taşıyorsun öyle? Biraz buğday, onu öğütmek için değirmene götürüyorum. Bana oldukça ağır geldi, azıcık dinlenmek için çuvalı yere bıraktım. Ama şimdi de onu sırtıma almak için bana yardım edecek birisi gerekiyor. Rica etsem bana biraz yardım eder misin? Neçko çuvalı kaptığı gibi of bile demeden Valko babanın sırtına yükleyiverdi. Valko baba inledi, sonra ağır ağır değirmeni yolunu tuttu. İki büklüm olmuş yürüyor ve önünü iyi göremediği için de ara sıra yalpalıyordu. Çarıklarından birinin bağları çözülmüştü. Neçko yaşlı adamın çuvalını alıp değirmene kadar taşıyacağına, ona ne gibi bir muziplik yapabileceğini düşündü. Çözülmüş çarık bağlarının üstüne mi basmalı, yoksa ayağını bir taşa toslatıp sendeletmeli mi? Sinsice pırıltılar taşıyan bakışlarını çevresinde dolaştırarak, hayır başka bir şey yapacağım dedi içinden. Çakısını çıkarıp açtı ve yaşlı Valko'nun arkasından koştu. Gizlice yaklaşarak çakısıyla çuvalı deldi. Hiçbir şeyden haberi olmayan yaşlı adamın sırtındaki çuvaldan buğdaylar akmaya başladı. Valko baba değirmene geldiği zaman çuvalda buğday kalmamıştı. Sürüler halinde gelen serçeler yola dökülen buğdayları gagaladılar. Neçko ördeklere birkaç taş daha attıktan sonra evine gitti. Akşam olunca babası undan üstü başı bembeyaz bir halde eve döndü. Sofrada Neçko'nun annesi babasına sordu. Değirmende ne var ne yok? Hiç sorma dedi baba. Valko baba için gerçekten çok üzüldüm. Valko babanın yalnızca bir elma ağacı var. Elma ağacını silkip topladığı iki sepet elmayı buğday karşılığında vermiş. Elmaları alan ve çuvalı buğdayla dolduran komşusu Radulmuş. Valko baba sırtında çuvalıyla değirmene doğru gelirken utanmazın biri çuvalını delmiş ve bütün buğdayı yolda dökülmüş. Değirmene geldiği zaman çuvalı bomboştu. Oturdu bir çocuk gibi ağladı. Zavallı, yapayalnız, ona yardım edecek kimsesi yok. Çuvalını kim delmiş olabilir dedi annesi. Bilmiyorum ama bilseydim onu yapanın ellerini kırardım diye yanıtladı babası. Neçko yutkundu. Lokmasını güçlükle yutarak sofradan kalktı. Nereye gidiyorsun diye sordu babası. Uykum var, uyumaya gidiyorum. İyi uykular. Yarın erken kalkacağız. Pazara gideceğiz. Öbür gün okula başlıyorsun. Sana ayakkabı almamız gerekiyor. Neçko yatakta iyice örtünerek Valko babayı düşündü. Belki de kapısının eşiğine oturmuş ağlıyordu. Biraz sonra Neçko güçlü bir tekme ve kalk diye bağıran öfkeli bir sesle uyandı. Kalktı. Dolunay pencerede parlıyordu. Valko baba kararmış bir yüzle karşısında duruyordu. Bir elinde çuval, bir elinde de kızılcık sopası tutuyordu. Gözlerinden kıvılcımlar çıkıyordu. Gir çuvala diye bağırdı Valko baba. Çuvala mı diye şaşkınlıkla sordu küçük Neçko. Çuvala girmek istemiyordu ama budaklı kızılcık sopasını görünce çaresiz girdi. Valko baba çuvalı omzuna attı ve yola koyuldu. Neçko yardım istemek için bağırmak istedi. Ancak korkudan sesi çıkmıyordu. Az sonra değirmene vardılar. Valko baba kapıyı bir tekmede açtı ve içeri girdi. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Değirmen taşı deli gibi dönüyordu. Madem ki başka buğdayım yok seni öğüteceğim. Sen benim malımı yok ettin. Gir bakalım şimdi sepetin içine dedi Valko baba ve Neçko'yu değirmenin buğday sepetinin içine attı. Neçko bağırmaya çalıştı ama ağzından bir tek sözcük bile çıkmadı. Dili tutulmuştu sanki. Değirmen taşı onu öğüterek un ufak etti. Valko baba bir avuç un alarak başını düşünceli düşünceli salladı. Yazık diye düşündü. Bu kötü çocuktan un yerine ancak kepek çıktı. Kepeği çuvala doldurarak evin yolunu tuttu. Kapıya yaklaşınca bir ördek sürüsünce yolu kesildi. Açız açız diye acayip sesler çıkararak bağırışıyordu ördekler. Bekleyin, Valko baba sizin karnınızı doyuracak diyerek çuvaldaki kepeği bir yalağın içine döktü Valko baba. Kepeği biraz ılık su ile karıştırıp ördekleri çağırdı. Gelin yiyin. Neçko yine bağırmak istedi ama artık ağzı da olmadığı için hiç ses çıkaramadı. Bir yaprak gibi titreyerek uykusundan uyanan Neçko bir şişe suyu bir dikişle içerek kepek olmadığını anladı. Avluya çıktı. Babası pazara gidecekleri iki tekerlekli arabayı hazırlamakla uğraşıyordu. Baba, ayakkabıları alacağımız parayla 50 kilo buğday alabilir miyiz diye sordu Neçko. Evet alabiliriz diye karşılık verdi babası ama niçin? Çünkü dün Valko babanın çuvalını delen bendim. Suçlu benim. Ayakkabılarımdan vazgeçerek bu hatamı düzeltmek istiyorum. Valko baba için 50 kilo buğday alır mısın baba? Ben yağmurlu havalar başlayıncaya kadar yalın ayak idare ederim. Neçko'nun babasının gözleri ışıldadı ve oğlunun saçını okşayarak şunları söyledi. Senin iyi kalpli bir çocuk olduğunu ve bir gün pişman olacağını biliyordum benim küçük yavrum. Haydi pazara gitmeye hazır mısın? Valko baba için üzülme. Dün gece çuvalını bizim unumuzla doldurup kendisine verdim bile. Seylanlı gözyaşı damlası. Yıldırımlar kesildi, ortalık sessizleşti. Fırtına dindi. Güneş bulutların ıslak gömleğini çıkararak nemli ormanı ışıkla doldurdu. Tek başına kalan bir yağmur damlası ince ve kuru bir dalın çatlağı boyunca süzülerek dalın ucuna kadar kaydı. Neredeyse yere damlayacaktı. Bir kuş gözü gibi parlıyordu. Altında çok hızlı akan bir sel suyu taştan taşa çarparak ve alabalıkları da sürükleyerek gümbürdeyen seslerle vadide kayboluyordu. ''Burada susayan kanatlı bir canlı yok mu?'' diye sordu su damlacığı yorgun bir sesle. ''Niçin soruyorsun bunu?'' diye sordu kuru dal parçası. ''Yere düşmeden önce gagasını açıp da beni yutacak birini arıyorum. Yoksa bu kaynayan su selinin içine düşüp kaybolacağım. Yorgunum ve çok korkuyorum.'' ''Nereden geliyorsun küçük damlacık?'' diye sordu kuru dal parçası. ''Ben bir su damlası değilim ki. O halde sen nesin?'' ''Bir gözyaşı damlasıyım.'' ''Seylan adasında derisi esmer ve saçları kıvırcık yetim bir çocuktan doğdum ben.'' Ona taribari derlerdi. Aç olduğu için ağlamaya başladı. Ben onun gözlerinden akarak sıcak bir taşın üstüne düştüm ve hemen buharlaşarak rüzgara kapıldım. Ondan sonra havadaki güçlerin tutsağı oldum. Buraya nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Kuduran rüzgar dünyayı alt üst etmeye karar vermişti sanki. Korkunç kum fırtınalarına tanık oldum. Bir defasında develeriyle çölde giden ve bir vaha arayan zavallı bedevilerin kervanlarıyla birlikte kumlara gömüldüğünü gördüm. Sonra rüzgar denizlerde esmeye başladı ve bir balıkçı teknesinin yelkenlerini parçalayarak onu sürükledi. Direklerini kırdı. Sonra da tekneyi batırdı. Bütün balıkçılar arkalarında ağlayan bir sürü yetim bırakarak boğuldular. Rüzgar kızgınlıkla uğuldayarak sahile vardı ve bir yel değirmeninin kanatlarını öfkeyle saldırdı. Kanatları yerinden söktü, yerlere çarptı ve parçaladı. Değirmen kanatlarının parçalarını uzaklara doğru sürükledi. Zavallı değirmenci, ellerini ümitsizlikle göklere doğru kaldırarak bir deli gibi denize koştu ve orada boğuldu. ''Ah niçin bu kadar küçük ve zavallıyım? Neden dünyada işlenen cinayetleri önleyecek gücüm yok?'' diye inledi Seylanlı küçük gözyaşı ve sözünü bitiremeden sel sularının içine şıp diye damladı. ''İyi yolculuklar'' diye arkasından bağırdı kuru dal parçası. Suya düşen damla çevresine bakındı ve onun gibi aşağı doğru sürüklenerek akan milyonlarca damla gördü. ''Kimsiniz siz?'' diye sordu yeni gelen damla. ''Biz karanlıklarda acı çeken milyonlarca insanın gözyaşlarıyız. Peki nereye gidiyorsunuz?'' ''Gücümüzü birleştirip elektrik üretmeye gidiyoruz. Bu elektriğe kimlerin ihtiyacı var? İnsanların. Elektrik karanlık ve çamurlu köylerin sokaklarını, kent merkezlerinden uzak olan yoksul mahalleleri aydınlatacak. Aç insanlara un öğüten binlerce değirmenin çarklarını harekete geçirecek. Çölden geçen bir demir yoluna elektrikli trenler götürecek ve daha birçok işe yarayacak. Ah biz çok büyük bir gücüz. Niçin yalan söylüyorsunuz?'' dedi Seylanlı gözyaşı. ''Siz de benim gibi küçük ve zayıf damlalarsınız. Bir karıncayı bile boğmaktan acizsiniz.'' ''Ayrı ayrı olduğumuz zaman zayıfız.'' diye yanıtladı damlalar. ''Ama birleştiğimiz zaman beyin gücümüz çok büyük olacaktır, göreceksin.'' Seylanlı yetim gözyaşı hiçbir şey anlamadı. Derin derin düşündü ve uyudu. Bütün gece selle sürüklendi. Uyandığı zaman dik duvarlar ve kayalıklardan uğuldayarak ve köpürerek akan nehrin sularına karıştığını gördü. Ancak sular büyük bir engelin önüne gelip durgunlaştı. ''Neredeyiz?'' diye sordu küçük Seylanlı. ''Elektrik üreten bir işletmenin gölündeyiz. Baraja geldik. İşte bizim gücümüz burada elektriğe dönüşüyor.'' Küçük damlacık insanoğlunun bu göz alıcı yapıtını seyretmeye başladı. Birbirine sımsıkı bağlı olan milyonlarca damla simsiyah ve çok büyük bir borunun içine giriyordu. Kulakları sağır eden bir gürültüyle güçlerini bu eseri yaratan insanoğlunun emrine veriyorlardı. Serseme dönen ve güçsüz kalan küçük Seylanlı, elektrik santralini terk edip ovaya doğru akmaya başlayınca ancak kendine gelebildi. Sebze bahçelerine gelince dar bir geçide girerek oradan oraya dolanıp durdu. Sonra yabani bir çiçeğin köküne takıldı, derken çiçeğin sesini duydu. ''Küçük damlacık, susadım, köklerimi ıslatmak için toprağa girer misin?'' Ege Denizi'nin çocuğu. Trakya'da sakin sakin akan Meriç nehrinin kıyısında yemyeşil yapraklı meyve ağaçlarıyla örtülü olan Voivodina çok güzel manzaralı bir köydü. Göz alabildiğine geniş buğday tarlaları ile tepelerin yamaçlarını kaplayan üzüm bağları ile çevreleniyordu. Kostadin Valkov, karısı ve küçük oğlu Vladi ile savaştan sonra işte bu köye göç etmişti. Kostadin Valkov Ege Denizi kıyılarından geliyordu. Ülkesinde balıkçılık yapıyor ve tuttuğu balıkları pazarda satarak kazandığı parayla ailesini geçindiriyordu. Ne zamanki kötü niyetli insanlar kayığını batırıp deniz kıyısındaki tahtadan yapılmış evini de elinden aldılar, zavallı balıkçı eşyalarını tek atlı arabasına yükleyip doğduğu toprakları terk ederek kuzeye doğru yola çıktı. Vladi ile annesi arabadaki yüklerin örtüsü altında büzülerek yol almışlardı. Anne hüngür hüngür ağlıyor, Vladi ise gözyaşlarını zor tutuyordu. Sınırı geçtikleri zaman sonbahar gelmişti. Trakya bölgesinin bağ bozumu mevsimi bitmek üzereydi. Tepelerin yamaçlarındaki bağlarda üzümler iyice olgunlaşmıştı. Serçe sürüleri ise sarı darı tarlalarına ziyaretlerini eksik etmiyorlardı. Göçmen, Voivodina yakınlarındaki terk edilmiş değirmenin önünde durdu. Atını çözdü ve eşyalarını çayırın üstüne boşalttı. Üç kişilik aile değirmende kendilerine bir yer seçerek orayı badana ettiler ve yerleştiler. Kostadin bu kez Meriç nehrinde balık tutmaya başladı. Vladi köy okuluna yazıldı. Neşeli ve gözü pek bir çocuk olduğu için yeni arkadaşları onu çok sevdi. Vladi'nin annesi kış yiyecekleri hazırlıyor ve yırtık balık ağlarını onararak evde çalışıyordu. Bir gün Vladi annesine, ''Anne, bugün omuz sırığında üzümle dolu iki sepet taşıyan bir kıza rastladım. Anne, ben de üzüm yemek istiyorum. Bizim ne zaman üzümlerimiz olacak?'' ''Sabırlı ol oğlum,'' dedi annesi. ''Bugünlerde baban çarşıya balık satmaya gidince bir salkım üzüm getirmesini söylerim ona.'' Sonbaharda su baskınlarına yol açan yağmurlar başlamıştı. Meriç nehri taşmış ve ağaçları, sarı kabakları, büyük ot demetlerini sürükleyerek yağmur buharlarıyla yüklü bir bulut yığını gibi homurdanıyordu. Bir gün okulun öğle tatilinin başladığını duyuran zil çalınca öğrenciler gürültüyle akan bir dere gibi okulun çıkış kapısına koşuştular. Vladi kalabalığın arasından kendine bir yol açtı. Bir an önce eve yetişip yeni bir ağ örmekte olan annesine yardım etmek istiyordu. Nehrin yakınına gelince kıyıya çıkan sokakta büyük bir kalabalığın toplandığını gördü ve korku dolu heyecanlı bağırışmalar duydu. Ne vardı? Ne olmuştu acaba? Vladi oraya yöneldi. Kalabalığın bulunduğu yere bakınca korkunç bir olayla karşılaştı. Nehrin ortasında güçlü bir akıntının sürüklediği bir çocuk boğulmak üzereydi. Onu kurtarmak için derin ve bulanık suya atlamayı kimse göze alamıyordu. Zavallı çocuk bazen kayboluyor, bazen su üstüne çıkıyordu. Şapkası da yanında yüzüyordu. Vladi fazla düşünmeden sırtındaki çantayı fırlattığı gibi kalabalığı yararak kendini suya attı. Toplanmış olan insanlar şaşkınlıkla bağırıştılar. Ege Denizi kıyılarında büyüyen ve bir balık gibi yüzen balıkçının oğlu bir dakika bile geçmeden çocuğun debelendiği yere varmıştı bile. Oğlan suyun altında kaybolmuştu. Vladi onun bulunduğu yeri suyun yüzeyine çıkan büyük hava kabarcıkları yardımıyla kestirebildi. Hemen çocuğu aramaya başladı. Boğulmakta olan çocuk can havliyle Vladi'nin bacağını tutup da dibe çekmesin diye derine daldı. En sonunda çocuğu buldu. Bir koluyla boynundan tutarak yukarı çekti. Tek koluyla da yüzerek kıyıya doğru ilerlemeye başladı. Orada toplanmış olan halk bir çocuğun başka bir çocuğun hayatını kurtarmak için kudurarak akan suyun gücüne karşı verdiği savaşı nefeslerini keserek izlediler. Hiç kimse yardım etmek için bir çaba göstermedi. Korkulu ve heyecanlı birkaç dakikadan sonra Vladi kıyıya ulaştı. Orada bekleyenlere çocuğu uzattı ve kendisi de kıyıya çıktı. Kemiklerine kadar ıslanmış bir halde ayağa kalkınca köylülerin sevinç çığlıklarıyla karşılaştı. Herkes bağırıyor, bir şeyler söylüyordu. Erkekler onu omuzlarında taşıdılar. Kadınlar onu kucaklıyor ve alnından öpüyorlardı. Yaşlılar ona kahraman dediler. Gün görmüş yaşlı kadınlar boğulmaktan kurtulan çocuğun çevresini sarıp onu ovmaya, kollarını ve bacaklarını hareket ettirmeye başladılar. Yuttuğu suyu çıkardı çocuk ve kendine geldi. Vladi kurtardığı çocuğun durumunun iyi olduğunu görünce çantasını alarak kalabalığın içinden çıktı ve evine koştu. Paçalarından sular damlıyordu. Ertesi gün yoksul balıkçının yerleştiği değirmene Vladi'nin kurtardığı çocuğun anasıyla babası oldukları anlaşılan iki kişi geldi. Biri kadın, öbürü erkek. Erkek olan uzun uzun okşadı Vladi'nin başını ve annesine dedi ki, ''Oğlumuz dünyada biricik neşe kaynağımızdır. Ancak 12 yaşındadır. Eğer onu kaybetseydik hayatımızın anlamı kalmayacaktı. Vladi'yi hak ettiği şekilde ödüllendirecek kadar zengin değiliz, fakiriz. Ama beyaz kıyıda 30 arlık güzel bir bağımız var. 10 arını oğlunuza vermeye kararlaştırdık. Bağ kütükleriyle uğraşın, özenle bakımını yapın. Belleyin, sulayın ve üzümlerini afiyetle yiyin. Artık sizindir.'' Vladi'nin annesi sevinçten ağladı. Aynı akşam Vladi okuldan döndükten sonra annesiyle birlikte Voivodina'nın güneyinde bulunan beyaz kıyıya doğru yola koyuldular. Anne üzüm toplamak için yanına bir de sepet almıştı. Kardan kız. Akşam olmuştu. Lapa lapa yağan kar yumuşak bir örtü oluşturuyordu. Evlerin çatıları parlıyor, oluklardan akan erimiş kar suları şıpırdayarak tatlı tatlı akıyordu. Kış güneşinin gönderdiği hafif ışık kiraz ağaçlarının dalları arasından süzülüyor, çitin üstündeki serçeleri dikizleyerek uyuklayan kara kedinin yattığı yastıkların canlı renklerini de ortaya çıkarıyordu. Vanyo ile Marika adındaki iki çocuk sıcak odada uslu uslu oturuyorlardı. Vanyo tahta döşemeye tebeşirle küçük çizgiler çiziyordu. Marika ise mavi boncukları ipe dizerek bir kolye yapıyordu. Karla oynamak için dışarı çıkalım mı diye sordu Vanyo. Çıkmak isterim dedi Marika. Ama daha önce ninemizden izin almamız gerek. İstiyorsanız çıkın benim küçük yavrucuklarım. İyice giyinin. Karla oynayın ama elleriniz üşüdüğü zaman içeri gelip ateşin yanında ısının dedi nineleri. Marika paltosunu giydi. Sonra Vanyo'yu da giydirdi. Ona eldivenlerini verdi ve boynuna yün bir eşarp sardı. Hemen dışarı koştular. Kar topu yaparak ağaçların karlı dallarına konan serçeleri attılar. Kiraz ağacının altında dizlerine kadar kara gömülen Marika, ''Ah kar ne kadar da yumuşak'' dedi. ''İstiyor musun?'' diye sordu Vanyo. ''Neyi? Kardan bir kız yapalım.'' ''Hadi'' diye ellerini çırparak sevinçle bağırdı Marika. Karları toplayarak üst üste yığmaya başladılar. Yarım saat içerisinde çok güzel bir kardan kız yapmışlardı. Beyaz yünden saç yaptılar. Gözler içinde iki tane mavi boncuk taktılar. Böylece yere bakan utangaç bir kız ortaya çıktı. Vanyo eve girip güve yemiş eski bir şal getirdi. Kızcağızın omuzlarına koydu. Saatlerce kardan kızla uğraştılar. Biraz sonra güneş battı. Karlar gıcırdamaya başladı. Bir yerlerde horozlar öttü, köpekler avladı. Kış karanlığı köyü kapladı. Çocuklar burunları kıpkırmızı, elleri morarmış olarak içeri girip ocakta parlayan korların üstüne eğildiler. Elleri ısınınca küçük parmakları da çok acıdı. Sonra odaya girdiler ve pencereden dışarıyı seyretmeye başladılar. Soğuk kış rüzgarı iki taraftan da eserek kardan kızın üstündeki kiraz ağacının dallarını sallıyor, onu kalın kar tabakasına gömüyordu. Biraz sonra büyük ve kara bir köpek yanından geçerek onu kokladı. Vanyo ve Marika yerlerinden sıçradılar. Bu onların köpeğiydi. Babaları ile birlikte pazardan dönmüş olmalıydı. Babalarının onlara neler aldığını görmek için hemen dışarı çıktılar. Komşuda olan anneleri de geldi. Biraz sonra sofraya oturdular. Yemek yendiği sırada babaları şöyle dedi. Dağlardan çok güçlü bir rüzgar esiyor ve yüzümüzü kamçılıyordu. Bu gece mutlaka bir kar fırtınası olacak. Dışarıda olanların canlı kalacaklarını sanmıyorum. Yemek bitince herkes sıcak odada toplandı. Babalarının okuduğu gazete sonunda elinden düştü. Yorgun olduğu için hemen gidip yattı ve uyuverdi. Anaları çocuklarının yorganını şiltenin altına iyice sıkıştırıp lambayı söndürdü. Vanyo ve Marika'nın yatakları pencerenin yanındaydı. Oda karanlığa gömülür gömülmez ikisi de başlarını kaldırarak dışarıdaki kardan kıza bakmaya çalıştılar. ''Vanyo onu görüyor musun?'' diye fısıldadı Marika. ''Yerinde yok, nerede olabilir?'' ''Orada, kiraz ağacının altında, ben onu görüyorum.'' dedi Vanyo. ''Acaba dondu mu?'' ''Kesinlikle donmuştur zavallıcık.'' Uzun zaman uyuyamadılar. Kederli bir ses çıkararak esen rüzgar bir ananın çocuğu için ağlamasını anımsatıyordu. ''Bizim kızımız acaba soğuktan ölecek mi?'' diye sordu Vanyo. ''Mutlaka ölecek zavallı kız. Babamızın yemekte söylediğini duymadın mı? Onu sıcak bir yere alabilirsek kurtarırız.'' ''Niçin fısıldaşıyorsunuz? Niçin uyumuyorsunuz?'' diye karanlıkta onlara seslendi anaları. ''Peki anne hemen uyuruz.'' diye çabucak yanıtladı Vanyo. ''Biraz daha bekleyelim.'' diye fısıldadı Marika. ''Annemiz uyuduktan sonra bizim kızı içeri alırız.'' Sustular. Annelerinin kımıldamadığını anlayınca sessizce kalktılar. Giyindiler ve dışarı çıktılar. Buz gibi rüzgar yüzlerine çarptı. Kardan kızı karanlıkta güçlükle buldular. Onu kucaklayarak yerinden kaldırdılar ve evin içine getirerek ocağın yanına koydular. Yumuşak bir yatak hazırlayıp kardan kızı içine yatırdılar. Bir örtü ile üstünü örterek rahat ve huzur içinde yattılar. Sabahleyin uyanır uyanmaz ocağın önünde yatan kardan kızı uyandırmak için koştular. Bir de ne görsünler. Örtünün altında sadece bir su birikintisi var. Olanları ninelerine anlattılar. Nine kahkahalarla güldü. Ama çocuklar erimiş olan mavi gözlü sarışın kız için hüngür hüngür ağladı. Ekinler. Ortalığı aydınlatmaya başlayan güneş, Aya Marina Manastırı'nın bulunduğu yüksek tepenin arkasından uzaktaki mabedi kucaklamaktaydı. Yaşlı Stoil, öküzlere boyunduruğu vurduktan sonra zincirleri eline alıp Boyço'ya seslendi. ''Yeteri kadar çöplendim Boyço. Git de sırığı ve üvendireyi getir bakalım.'' Çiğ ile şebnemlerden ayakları ıslanmış ve üşümüş olan küçük çocuk ağzına bir avuç dut daha atarak arabaya doğru seyirtti. ''Dede, bal kabağını da alayım mı?'' ''Bırak bal kabağını şimdi. Öğleye kadar ona dokunma. Sabanı kaldır ve yerine koy. İşte böyle. Çeneni tut, şimdi ona ihtiyacımız yok.'' Yaşlı adam güneşe doğru döndü ve elini kaldırdı. Dudakları hafifçe kımıldadı. Boyço şapkasını çıkarıp gözlerini göğe kaldırdı. Yüreği bir kuş gibi cıvıl cıvıl cıvıldayarak havalandı ve sonra bahar göklerinin derinliklerinde kayboldu gitti. ''Şimdi sabanı sıkı tut yavrucuğum. Geçen yıl işin ağırını ben yapmıştım. Bu yıl sıra sende. Haydi sürmeye başla bakalım.'' ''Hoo!'' diye seslendi Boyço ve üvendireyi dedesinin mandalarının arkasından salladı. ''Hoo benim yaşlı mandacıklarım!'' Sabana bütün gücüyle yüklendi. Mandalar nemli ve yumuşak toprağı sıkıca basarak yavaşça ilerlediler. Sabanın demiri derinlere daldı. Toprak çatırdadı. Kımılda Karaman diye çıkıştı küçük çiftçi. Mısır yapraklarının altında uyuyakalmış bir keklik korkarak ve kanatlarını çırpıştırarak uzaklaştı. Onlar tarlanın öbür ucuna vardıklarında manastırın arkasından yükselen güneş her yanı aydınlatmıştı. Isınmaya başlayan alçak tepeler kertenkeleler gibi gerindiler. Komşu tarlada mevsimin gecikmiş ve pembemsi bir renk almış ayçiçeklerinin ağır başları tuhaf bir biçimde sarkmaktaydı. Ahlat ağacının altına düşen yapraklar güneş ışınlarının çarpmasıyla kor gibi parlıyordu. Boğaça sürdüğü yeri görmek için başını çevirdi. ''Niçin bakıyorsun? Bir çuvaldaki ip kadar düzgün ama aldırma. Sen daha çok şu yükselen gümüş rengindeki buhara bak. İşte o toprağın canıdır. Böyle bir toprağa ekin ekildiği zaman günü gelince adam boyunda ekin olur. Gel gidip bakalım, bir araba geliyor galiba.'' Boğaça sabanın yerini değiştirdi. Karaman buradayım der gibi başını sallayarak yavaşça sabanın yeni izine girdi. Derin tekerlek izleriyle dolu ve yakındaki küçük vadide kaybolan yoldan bir gayda tulumundan çıkan seslere benzeyen gürültüler geliyordu. Bir av köpeğinin kulakları kadar hassas kulaklara sahip olan Stoil dede bu sesleri ta uzaktan duymuştu. Biraz sonra meyilli yoldan yaşlı Stoil'in tarlasına doğru gelen iki karayağız atın çektiği yepyeni bir araba gözüktü. Atların dizginlerini tutan ve başından çıkardığı kalpağını yanına koyan kırmızı yüzlü köylünün arkasında samanların üstünde iki çocuk oturmaktaydı. Başlarında yeşil kepleri ve bellerinde yeni kemerleriyle. Çocuklar Boyço'yu görünce seslendiler. ''Boyço, buraya gelsene!'' Elindeki sabanı bırakan küçük çiftçi, ''Nereye gidiyorsunuz böyle?'' ''Kente, okumaya gidiyoruz. Sen de bizimle gelsene!'' Çocuklara kaçamak bir bakış atan yaşlı Stoil, ''Siz yalnız gidin, Boyço'nun burada işi var.'' dedi. Kısa pantolonun altından dizlerinin sıyrık derisi görünen küçük Boyço, oyun arkadaşlarına yüreği sıkışarak gıpta ile baktı. ''Benim burada işim var.'' diye onayladı dedesini. Arabacı atları kamçıladı ve araba manastırın bulunduğu ormana girip gözden kayboldu. Çıngırakların sesi yavaş yavaş uzaklaştı. Bu çıngırak sesleri gelmiş ve zavallı küçük çocuğun yüreğini alt üst ederek onu uzak ve bilinmeyen bir dünyaya doğru götürmüş, sonra da uzaklaşıp gitmişti. Boyço don vurmuş bir çiçek gibi başını eğmiş, dalgın dalgın ormanı seyrediyordu. Zincirleri takarak tarlaya doğru yürümeye başlayan Stoil, ''Haydi dayan'' dedi. ''Ben biraz sarmaşık toplamaya gidiyorum.'' Boyço işi tek başına sürdürdü. Yaşlı Stoil bir sepet dolusu sarmaşık toplarken torunu da dümdüz bir karık sürmüştü. İşlenen toprağın rengi giderek koyulaşmaya başladı. Mandaların koşumunu çözmeye başlayan Stoil dedi, ''Biraz dinlenelim, şimdilik bu kadar yeter. Öğleden sonra yine başlarız.'' dedi. ''Şimdi buraya gel de şu bal kabağını yiyelim.'' ''Ben bal kabağı istemiyorum.'' dedi. ''İstemiyor musun? Neden? Seni hiç böyle görmemiştim. Bana baksana.'' ''İstemiyorum.'' dedi. ''Sıkılıyorum.'' ''Biliyorum yavrum, sıkıldığını biliyorum. Bu aptal herif arabayla niçin buradan geçip de benim çalışkan küçük çiftçimi üzdü? Sen kendi işlerine bak. Okumak bizim gibi insanlar için değil yavrum. Neden? Biz de öteki insanlar gibi insan değil miyiz?'' ''Elbette öyleyiz. Ama sen de çok iyi biliyorsun ki sürülmüş karıkta yürüyen her zaman kara öküzdür. Hepimiz okumaya gidersek topraklarımızı kim sürecek? Ve sana ayrıca şunu da söyleyeyim. Kentler o kadar büyük ki insan onların içinde kaybolabilir. Dağlar gibi yüksek evler, otomobiller, elektrik ışıkları insanın başını döndürür. Biz bir kez amcanla kente odun satmak için gitmiştik. Pazar kurulmadan önce akşamdan odunları sattık. Hayvanlar yorgun olduğu için o gece orada kalmaya karar verdik. Ayrıca da çok sert bir rüzgar estiği için amcan gel bir hana gidelim dedi. Yatmak için 10 leva ödedik. Hana girince arabayı avluya soktuk. Sonra bir çocuk odalarımızı gösterdi. Kapıyı açtı. İçerisi karanlıktı. Bir düğmeye bastı ve oda aydınlandı. İşte odanız burası dedi çocuk. İyi tamam dedik ve hemen soyunmaya başladık. Her şeye burnunu sokan bir adam olan amcan ışık veren düğmenin yanına gitti ve bekle biraz ben de basayım diyerek çat diye bir ses çıkaran düğmeye bastı ve ışık söndü. Be İvan ne yaptın sen, onu kırdın dedim. O da sanırım onu kırdım dedi. Karanlıkta yattık, sabahleyin kimseye görünmeden oradan sıvıştık. Düğmeyi amcanın kırdığı anlaşılırsa sonumuz kötü olabilirdi. Bal kabağından bir parça alsana. İstemiyorum, sana istemediğimi söylemiştim. Oh aptalım birisin. Handaki çocuk neler yapıyor? Ne bileyim ben, çalışıyor, su taşıyor, odaları süpürüyor. Büyük baba ona bir ücret veriyorlar mı? Pek tabii ona para veriyorlar. Ne kadar? Her gün 10 şamar, akşamda küçük bir tekme. Yaşlı Stoil torununa muzip muzip bakarak ''Senin ne demek istediğini anladım. Söyle söyle.'' Boyço sustu. Büyük kentin saklandığı tepelere doğru baktı. Yüreğinin aradığı yer orasıydı. Stoil dedi arabanın okuna yaslanarak yere rahatça oturup çarıklarının bağlarını çözmeye başladı. ''Seni üzen bir şeyler var.'' Boyço kararlı bir tavırla ona doğru dönerek şöyle dedi. ''Dede, bu tarlayı neden satmıyorsun?'' ''Ne dedin, ne dedin?'' Bu tarlayı sat ve beni okula gönder. Ben de okuyup tanınmış bir kişi olmak istiyorum. Stoil dedi Boğuç'a doğru elindeki çarığı sallayarak tarlayı satmak mı diye bağırdı. Tarlayı satarsak deden Stoil, annen ve Radüço o zaman ne yiyecek? Karnımızı taşla mı doyuracağız? Bu gibi şeyleri söylemek için aklını peynir ekmekle mi yedin? Benim için sen nesin? Nafakamı sattırmak isteyen patron musun? Eğer bir daha böyle şeyler söylediğini duyarsam dilini keserim. Şimdi sus artık. Boğuço dudaklarını ısırarak sapsarı bir yüzle ayçiçeği tarlasına doğru yürüdü. Ayçiçeklerinin altın sarısı kocaman başlarının altından sürtünerek geçti ve gözlerini elleriyle ovuşturarak kendini ayrı kotlarının üstüne attı. Gözyaşları damla damla göğsüne aktı. Yaşlı Stoyl yoksulluklarını düşünerek ve yüreği burkularak gözleriyle çocuğu aradı. Ayağa kalktı. Ayaklarından biri çıplak olduğu halde Boğuço'nun yanına gitti ve nasırlı elleriyle başını ve alnını okşayarak ''Eh, demek ki ağlıyorsun. Bu gidişle gömleğindeki bütün pireler boğulacak. Haydi Boğuço, yeter artık.'' Küçük gömleğine bakarak boğuk bir sesle ''Bende pire yok ki.'' dedi. ''Bunu şaka olsun diye gülmek için söyledim yavrum. Dedeni üzmen hiç doğru değil. O tarlasını kaybetmek istemeyen zavallı yaşlı bir bunaktır. Bu tarlayı niçin bırakmak istemediğimi de sana anlatayım mı?'' ''Peki söyleyeceğim. Delikanlıydım. Bir falcı el falıma baktı ve senin bir tarlan var. İçinde meyveleri üzümler gibi mis kokulu olan bir armut ağacı dikili. Toprağının altında da parayla dolu bir küp var.'' dedi. ''Bütün hayatım boyunca bu küpü çıkarmak için sabanın üstüne abandım durdum. Ama artık kollarımın gücü kalmadı. Artık onu sen bulmaya çalış. Ve unutma ki elinin altında altın paralar bulunduğu sürece bütün dünyayı gezip görebilirsin.'' O zaman bana yalnızca bu tarlayı bırakırsın. İşte burada benim dedem ve babam sabanın arkasında yoruldular, zorlandılar. Burada buğday ektiler, burada dizlerinin üzerinde ekin demetlerini kucakladılar. Burada tarlanın kenarında onları yığdılar. Annem beni şuradaki armut ağacının altında emzirirdi. Annem bir kuş kadar canlı ve hareketliydi. Ocak ateşinde pişirdiği mayasız ekmeği en güzel ekmekti. Dedeciğim, söylediklerin doğru mu? Bana yalan söylemiyorsun ya. Evet, doğru. Toprağın altında bir küp olduğu... ''Evet Boyço, bir tane var. Kesinlikle var. O dünya kurulalı beri toprağın altındadır. Büyük bir küp. Dipsiz bir tahıl ambarı gibi. Yalnız çalışırken daha çok abanarak bastırmak gerek. Artık gel bal kabağından ye de sonra gene işimize koyulalım.'' Yolu kapayan kaya. Bir gece dağlarda bir yağmur bulutu gürledi. Şimşekler göklerde yankılanıyordu. Gökten boşanırcasına yağan yağmur yolun üstünde ne varsa nehre doğru sürüklüyordu. Her yanı yıkıp geçen kızgın seller ağaçları köklerinden söküyor, çukurlar oluşturuyor ve büyük kaya parçalarını yuvarlıyordu. Kayalıklardan kopan koskocaman bir kaya parçası karanlıkta daracık patikadan yuvarlanarak yolun ortasına düştü. Yumuşamış olan toprağa derinliğine saplandı. Sabah olduğunda gökyüzünde güzel bir yaz güneşi parlıyordu. Yağmur damlaları fırtınanın kopardığı yapraklar üstünde parlıyor, otlar yeniden canlanıyor, yeşilleniyordu. Köyden gelen yolda siyah ve kıvrık boynuzlu iki kara mandanın çektiği bir araba göründü. Arabada oturan köylü neşeyle ıslık çalıyordu. Adam bakkaldı. Kente katran ve tuz almak için gidiyordu. Dönemece gelince yolu kapayan kaya yüzünden mandalar durdu. Solda derin vadide nehir gürül gürül akıyordu. Sağda ise arabanın geçemeyeceği kadar dik ve sarp kayalar yükseliyordu. Köylü alnını kaşıdı. Sonra arabadan inerek kayaya yaklaştı. Ayaklarıyla tekmeledi, sırtını dayayarak itmeye çalıştı ama kayayı yerinden oynatamadı. ''Vay canına, ne kaya. Gece düşmüş olacak. Korkarım onu yerinden oynatmak için benden daha güçlü birinin gelmesini beklemem gerekecek.'' Köylü yolun kıyısına oturdu ve çakısını çıkararak bir sopa yontmaya başladı. Biraz sonra odun yüklü bir araba geldi. Arabanın sahibi güçlü kuvvetli bir Türktü. Önde duran arabayı görünce daha yaklaşmadan seslendi. ''Hey arkadaş, arabanı niçin yolun ortasında bıraktın? Geçebilmen için onu biraz kenara çek çünkü acelem var. Acelem varsa bu kayayı kaldırman gerekecek.'' diye yanıtladı bakkal. ''Hangi kaya?'' diye sordu Türk. ''Buraya mandaların yanına gelirsen onu görürsün.'' Türk yaklaştı, kayayı inceledi. Sonra ceketini çıkararak kayayı önce bir tarafından sonra öteki tarafından iterek yerinden oynatmaya çalıştı. Ama başaramadı. Başını iki yana sallayarak ''Yapılacak bir şey yok. Bizden daha güçlü birinin gelmesini bekleyeceğiz.'' dedi. Bakkalın yanına oturarak bir sigara yaktı. Biraz sonra bir faytoncu faytonuyla çıka geldi. Kısa boylu, kamburu çıkmış, kolları kaslı, yaşlıca bir adamdı. Küçük ve çevik bir atı vardı. Öndeki iki arabanın durma nedenini anlayınca oturduğu yerden inerek bir horoz gibi kayanın çevresinde dolandı durdu. Ama o da kayayı oynatabilmek için bir şey yapamadı. Bunu anlayınca öteki iki adamın yanına gidip oturdu. Biraz sonra testi yüklü ve üstleri örtülü iki araba daha gelip sıraya girdi. Sahipleri komşu kentteki pazara yetişmek istediklerinden kayayı görüp de geçemeyeceklerini anlayınca canları çok sıkıldı. İçlerinden biri çok sinirli bir adamdı. Kayayı cezalandırmak istercesine kamçısıyla hırsla vurmaya başladı kayaya. Arabacılar onunla alay ettiler. Zaman geçiyordu, neredeyse öğlen olacaktı. Kapalı olan yolda sanki bir kervan oluşmuştu. Kalabalık bir yolcu topluluğu kayanın çevresinde toplanmış gürültü ediyordu. Birbirleri ardınca güçlerini denediler ama hiçbiri kayayı yerinden kımıldatamadı. Derken omzuna attığı sopaya bir sepet kiraz asmış olan ufak tefek yaşlı bir adam gözüktü. Arabacıları selamladı ve yürüdü gitti. Tüccarlardan biri, "Senin işin kolay, araban olmadığı için rahatlıkla geçtin ve kirazlarını pazarda satabileceksin," diye laf attı yaşlı adama. "Niçin siz de geçmiyorsunuz? Nasıl geçebiliriz?" "Biraz aklınızı kullanarak." "Burada akıl değil, güç gerekir," diye yanıtladı tüccar. "Her birimiz kayayı yerinden oynatmak için gücümüzü denedik ama hiçbirimiz başaramadı." "Niçin hepiniz birlikte denemiyorsunuz? Bir alay olmuşsunuz. Küçük bir çabayla başarabilirsiniz. Eğer Kral Marko'nun," dipnot, "Kral Marko, Bulgar mitolojisinde gücüyle ünlü bir kişi. Mezarından çıkıp gelmesini ve kayaya vurup onu parçalamasını bekliyorsanız beklemekten başka çareniz yok." "Bu adam doğru söylüyor," diye onayladı arkalardan bir ses. "Hadi arkadaşlar, birleşip şu kayayı yerinden oynatalım." Arabacılar ağır kayanın yanında toparlandılar. Avuçlarına tükürdüler ve kayanın bir tarafına yaslanarak fazla güç harcamadan kayayı devirdiler. Ağır kaya parçası yerden aşağıya gürültüyle yuvarlandı. Yol açıldı ve arabacılar böylelikle yola koyuldular. En değerli varlık. Aydudu köylülerinin gür yeleli simsiyah atları vardı. Bu atlar ovada koşarlarken rüzgar yelelerini savurur ve nalları yollarda derin izler bırakırdı. Köyün kenarında oturan Minço'nun atı yoktu. Gençken iyi kötü iki yakasını bir araya getiriyordu. O zamanlar ambarına koyduğu buğdayın taneleri kızılcık taneleri kadar iriydi. Ama işler tersine dönmüştü ve şimdi boş kalan avluda sadece komşuların tavukları eşeleniyordu. Akşamları keçiler yarısı yana yatmış çitten atlayarak terk edilmiş bahçedeki kiraz çekirdeklerinden çimlenen filizleri kemiriyorlardı. Yaşlı Minço'nun yanında kalan tek canlı yaratık olan yaşlı boz eşeği Sviçko sarkık kulaklarla dikenler arasında dolanıp duruyordu. Tek umudu 20 yaşındaki oğluydu. 2 yıl önce babasının derisi kırış kırış olan elini öpmüş ve Rodoplar tarafına gitmişti. Geçen yıl bir Temmuz gecesi Topal Lazar kentten dönmüş ve arabasını Minço'nun bahçe duvarı yanında durdurarak boğuk bir sesle onu çağırmıştı. "Minço baba, orada mısın?" "Evet, buradayım. Nerede olabilirim ki?" "Gel, sana boyan hakkında bir diyeceğim var." Yaşlı adamın yüreği bir ön seziyle sıkıştı. "Kendini fazla üzme ha büyük baba. Sana kötü bir haber getiriyorum. Boyan artık yok. Cephede şehit olmuş. Gazete yazıyor. Bir kahraman gibi dövüşmüş." Yaşlı adam sallanarak duvara yaslandı. Eski ve ıssız ev onunla birlikte hareket ederek dönüyor, titriyor, sallanıyordu. Korkudan ürpererek kulaklarında bir uğultu, deli gözlerle baktığı Lazar'a ne söyleyeceğini bilmeyerek uzun bir zaman öylece kaldı. Neden sonra zorlukla sorabildi. "Öldü mü diyorsun? Ah Lazar, o zaman her şey bitti demek." "Bitti," dedi Lazar başını öne eğerek. "O halde boyanımı artık hiç göremeyeceğim." Lazar babanın yaralı yüreğini nasıl teselli edeceğini bilmeyerek hiçbir şey söylemedi. Yaşlı adam avuçlarının ayası ile gözlerini ovarak uzun uzun ağladı. Topal yavaş yavaş uzaklaşıp gitti. Minço baba 3 yıldan beri bir avuç buğday yüzü bile görmeyen sepetin yanından geçerek yabani otların kapladığı avluya gitti. Ambarın kapısını itti ve içeri girerek evin ortasında dikildi. Yüreği umutsuzluk ve acıyla doluydu. Bulanık bakışlarının önünde sanki ağaçlar hareket ediyor gibiydi. Kırlarda üzerinde sarı nohut ve türlü türlü otların rüzgardan sallandığı tarlaların arasında oyuk bir yol düşledi. O yolda yıllardan beri çite yaslanmış duran bozuk bir bisiklet sanki hareket halindeydi. Minço meyvelerle yüklü gür armut ağacının altında oturdu. Sarkık kulaklar gibi asıl duran ve güneşten kızaran armutlar en hafif bir esintide tok bir sesle toprağa düşüyordu. Ak saçlı başını ellerinin arasına alıp bu yalancı dünyada kalan nedir ki diye düşünerek gece yarısına kadar öylece kaldı. Bundan sonra kimden bir parça ekmek bekleyebilirdi? Ne yapabilir, nereye gidebilirdi? Zavallı, artık hiçbir şey düşünemiyordu. Serin bir rüzgar çıktığında ay gökte iyice yükselmişti. Minço baba biraz yatışmıştı. Birdenbire kulağının arkasında bir nefesin sıcaklığını hissetti. Başını çevirdi. Sevgi ve hüzün dolu bir çift bakışla karşılaştı. Bu Sviçko'ydu. Sviçko ona, "Benim sırtım sağlam durdukça korkacak bir şey yok," der gibiydi. Minço kolunu onun boynuna doladı. İki yaşlı arkadaşın anlaşmak için konuşmaları gerekmiyordu. Ertesi gün kamburu iyice çıkmış olan Minço baba sessizce ve sendeleyerek kentin yolunu tutmuştu. Kalpağı başına ağır geliyordu. Sağ eliyle sırtında iki sepet dolusu olgun armutla yüklü Sviçko'nun dizginlerini tutuyordu. "Ne taşıyorsun büyük baba?" İki köylü ona bu soruyu sormuştu. Biri kucağında rengarenk bir örtüyle sardığı çocuğunu taşıyordu. "Satmak için kente armut götürüyorum." Köylüler sepetlere göz atar atmaz, "Şunlara bakın, armut değil altın," diye söylendiler. Sonra armutları satın aldılar. Armutları sattıktan sonra yaşlı Minço kışa hazırlık olsun diye bir şeyler satın aldı. Oysa bu yaz armut ağacı meyve vermemişti. Minço baba ne yapabileceğini düşünerek dolanıp duruyordu. Onun bir parça ekmekten başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Kış için biraz öte beriyi nasıl bulabilirdi? Odun işini eşeğiyle taşıyarak halledebilecekti. Elbiseleri oldukça eski ve yırtıktı ama onları bir süre daha idare edebilecek biçimde onarabilirdi. Her şeye rağmen çaresizdi. Soğuk kış rüzgarları armut ağacının birbirine çarpan dallarından kopardığı sararmış yaprakları sürükleyerek esmeye başlamıştı. Bir cumartesi sabahı Minço baba ile Sviçko kente indiler. Köylüler şaşkınlıkla, pazarda ne yapacak bu zavallı yaşlı? Satacak hiçbir şey veya herhangi bir şeyi satın alabilecek parası yok. Zavallı Minço aklını kaçırdı anlaşılan. Ancak saatler epey ilerlediğinde Minço baba Aydudu'ya döndü ama yalnız. Yanında Sviçko yoktu. Onu satmıştı ve paraları da bir mendilde düğümlenmiş olarak gömleğinin cebinde duruyordu. Eve girdi, biraz dolandı. Uzun süre sönmüş ocağın önünde düşünceli bir halde durdu. Sonra yeniden dışarı çıktı. Dışarıda soğuk bir sonbahar rüzgarı esiyordu. Yaşlı adam dışarı çıktığında alacakaranlık basmıştı. Sviçko'nun daha dün bağlı bulunduğu çatının altına geldi. Hiç düşünmeden elini uzattı, yemliği tuttu. Gece için yeteri kadar saman var mı? Ansızın yoğun bir yalnızlık duygusu içini sardı ve boyanı kaybettikten sonra en çok sevdiği eşeğini satmakla ne kadar büyük bir hata işlediğini açıkça anladı. Çıplaklaşan dallarıyla boşlukta titreyen armut ağacına baktı. Cebinden mendili çıkararak düğümünü çözdü, kağıt paraları karıştırmaya başladı. Kendi kendine, kağıtlar diye düşündü. Bana akşamları iki söz edecek birisi olmadıktan sonra neye yarar bu kağıtlar? Bu kağıtlar neye yarar? Hızlanan rüzgar elindeki kağıt paraları uçurarak onları uykuya dalmış köyün üzerine dağıttı, uçurdu, gitti. Kitabın sonu. Kaynak çocuk kitapları. Cumhuriyete can verenler. Dev yürekli küçükler. Burçay Anger. Zaman Tüneliyle Sumer'e Yolculuk, Muazzez İlmiye Çığ, Hala Bu Mektep, Kazım Karabekir, Babek Destanı, Rüstem Aladağlı, Okumak İstiyorum, Cubao, Obur Turna Balığı, Angel Karaliçev, Dünyanın En Güzel Hayvanat Bahçesi, Kutsi Gazinur, Neydik Ne Olduk, Mehmet Türkkan, Öğretmenimi Seviyorum, Mehmet Türkkan, Anadolu Bilmeceleri, Su Kurusu, Osman Şahin, Geloş Dağı Efsanesi, Osman Şahin, Ceylanlar Suya İndi, Fikret Otyam, Kuzucuk, Müjdat Gezen, Kore Masalı Sihirli Değirmen Taşı, Chong Chung Sık, Serçecik, Maxim Gorki, Zürafadan Kanguru'ya, Neler Var Bu Kitapta, Vladimir Mayakovski, Ben Kimim, Nahide Namal, Kurtuluş Savaşı Kahramanlık Öyküleri Dizisi, Bilecikli Ali, Adnan Çakmakçıoğlu, Eskişehirli Arif, Adnan Çakmakçıoğlu, Fadime Bacı, Adnan Çakmakçıoğlu, Kütahyalı Ahmet, Adnan Çakmakçıoğlu, Sivaslı İdris Çavuş, Adnan Çakmakçıoğlu. (Gülüyor)